Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir hafta 7 gün şöyle veya böyle akıp geçti ve yine sizlerle bizleri buluşturdu. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Da programımızı açmadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgilerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 19. asra gelinceye kadar geçen zaman zarfında tahsil müesseseleri Enderun, Sibyan mektepleri ve medreselerden ibaretti. Medreseler, alimleri, şairleri, müneccimleri, doktorları, mimarları, mühendisleri, hukukçuları yetiştirdiği gibi aynı zamanda müderris ve öğretmenleri de yetiştiren birer müesseseydi. Muallimleri yetiştirmek için bir okulun açılması ancak Tanzimat devriminden sonra ve tahsil sahasında yapılan ıslahat hareketleriyle beraber tahakkuk edebilmiştir. Şimdi önce bir klasik devir mekteplerine bir bakalım. Mesela Enderun Mektebi. Enderun Mektebi sarayda, orduda, hükümet işlerinde görev alacak kimselerin yetiştirildiği bir mektepti. Şimdi kraliyet mektepleri var onun gibi. Buraya acemi oğlanlar arasından seçilen zeki ve kabiliyetli çocuklar alınırdı. İlk Enderun Mektebi'ni Sultan 1. Murat açıyor Edirne'deki eski sarayda. Önceleri bu okulda yalnız Kur'an-ı Kerim okuma usulü, din dersleri, akaid, dini meseleler okutuluyordu. Sonra Sultan II. Murat zamanında tefsir, hadis, fıkıh, astronomi, kelam, geometri, coğrafya, peygamberler tarihi, konuşma sanatı, mantık dersleri de kondu. Bu dersler gerek Osmanlı müderrisleri gerekse diğer İslam ülkelerinden getirilen alimler tarafından veriliyordu. Tabii Fatih Sultan Mehmet tahsile, terbiyeye, sanata, edebiyata büyük değer veriyordu. Eski ve yeni saraylarda birer Enderun Mektebi kurdu. Buralarda hattat, tuğrakeş, müzehip, oymacı yetiştirmek için sanatkarlar getirtti. Sultan II. Bayezid zamanında cündilik, silahşörlük ve kemankeşlik talimlerine de yer verildi. Cündilik, süvarilerin koşu talimlerine cündilik denir. Silahşörlük malum silah kullanma, kılıç kullanma, kemankeşlik de okçuluk. Bu dersler konuyor. Sultan II. Bayezid zamanında Galatasaray'da açılıyor Enderun Mektebi. Burada Arapça, Farsça, Hüsnü Hat yani güzel yazı dersleri veriliyor. Burayı bitiren öğrenciler o zaman Yeni Saray denilen Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'ne girip orada tahsillerini tamamlıyorlar. Umumi olarak Enderun Mekteplerinin tahsil müddeti 14 sene. Buraya hem köle çocukları, hem devşirme çocukları, hem Türk çocukları alınıyor. Devşirme çocuklarına önce Türkçe, İslam dini ve Türk örf adetleri öğretiliyor. Hatta bunu pekiştirmesi için yaz tatillerinde Anadolu'daki çiftçilerin, tımarlı sipahilerin yanına gönderilip sonra Enderun Mektebi'ne alınıyor. Bu saray mekteplerinde yetişenler Yeniçeri Ağası olabiliyor, Sancakbeyi olabiliyor, Beylerbeyi olabiliyor, Kaptanpaşa olabiliyor. Hatta Vezir-i Azam yani Sadrazam olup devletin yüksek kademelerinde vazife alıyor. Bu Enderun Mektepleri binlerce devlet adamı yetiştirdi, kumandan, sanatkar yetiştirdi. Tanzimat'ın ilanından sonra eski emniyetini kaybetti ve 1908 meşrutiyetinden sonra da kapatıldı. Enderun Mektebi bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin nüvesini teşkil eder sevgili dinleyiciler ve hususi eğitim. Bir sanat okulu, bir teknik okuldur. Bir de umumi mektepler vardır, Sibyan Mektepleri. Sibyan çocuk demektir. Hemen her mahallede vardır, onun için mahalle mektebidir veya taştan yapıldığı için taş mektep diye de anılır. 4 yaşından itibaren halk çocukları buraya devam ederler. Umumiyetle camilerin yanındaki bir oda veya caminin içindeki bölümlerden biri bu hizmet için ayrılabilir. Fatih Sultan Mehmet'in mesela İstanbul'da yaptırdığı caminin, meşhur Fatih Camii'nin yanında her türlü ilim, sıhhat ve yardımlaşma müesseseleriyle beraber bir de Sibyan Mektebi var. Bayezid Camii'nin arkasında var, hala duruyor. Şimdi Hakkı Tarık Us Kütüphanesi. Ayasofya Camii'nin ile Sultanahmet Camii'nin arasında var Sibyan Mektebi. Şimdi halı kilim satılıyor orada. Buralarda bir hoca var ve kendisine yardımcı birkaç kalfa var. Hoca öğrencilerin bir kısmına ders gösterirken kalfa diğerleriyle alakadar oluyor. Çocuklara okutulan dersler başta alfabe olmak üzere Kur'an-ı Kerim, yazı, din dersi. Hatim indiren çocuk okulu bitirmiş sayılıyor. Yani burada bir çocuğa zaruri bilgiler, din bilgileri, hayat bilgileri ve aritmetik öğretiliyor. Ondan sonra hatmi edip Kur'an-ı Kerim hatmeden çocuk mektebi bitirmiş sayılıyor. Bunlardan bir kısmı medreseye gider ve tahsiline devam eder. Bir kısmı memuriyete veya iş hayatına atılır. Ve zaruri bilgileri öğrenmiş olur. Sibyan mektepleri Tanzimat'tan sonra İptidai Mektep adını aldı. Cumhuriyet'ten sonra da bu mekteplere ilkokul denildi. Evet. Gelelim medreselere. Osmanlı medreseleri sultanlar tarafından yaptırılan, sultaniler ve devlet büyükleriyle zenginler tarafından yaptırılan hususi medreseler olarak iki kısma ayrılıyor. Hayrat olarak cami, mescit, kütüphane yaptıranlar bunların yanına bir de medrese ilave ettiriyorlar. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi Orhan Gazi tarafından İznik'te kurulmuş 1331 senesinde. Daha sonra yine İznik'te Şehzade Süleyman Paşa, Bursa'da Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve Sultan II. Murat medreseler yaptırmışlar. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camii yanında Sahan Medresesi denilen 8 tane medrese yaptırdı. Sonradan tetimme, tamamlayıcı demektir, adı verilen 8 medrese daha ilave ettirdi. Tetimme medreseleri, Sahan medreselerinde okuyacak talebi hazırlardı. Bir nevi idadi, hazırlık sınıfı gibi. Medrese hocalarına müderris denirdi. Muavinlerine, asistanlarına da muid adı verilirdi. Bu medreseler 19. asra kadar devam etti. 19. asırdan sonra da Cumhuriyet'in ilanına kadar devam etmiştir. Bilahare Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye Medresesi en üst seviyede eğitim veren medreselerdi. Şimdi Sibyan Mektebi'nde dersi gören çocuk tahsiline devam etmek isterse bulunduğu kaza ise kazada, şehirse şehirde medreseye devam eder. O medreseyi de bitirdikten sonra imamlık, müezzinlik yapabilir. Ama daha da tahsiline devam etmek istiyorsa İstanbul'a Fatih Medresesi'ne gelecek. Başka bir takım medreseler de var. Fatih Medresesi'ni bitiren kadılık yapabiliyor. Müderrislik yapabiliyor, müftülük yapabiliyor. Daha da ileri tahsil yapmak isterse, ihtisaslaşmak isterse Süleymaniye Medreselerine gidecek. Süleymaniye Medresesi'ne gidenler Fatih Medreselerinde müderrislik ve üst düzey yargı görevi alabiliyor. Biliyorlardı. Medreseler meşrutiyetten sonra reforme edildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra tamamen kaldırıldı. Evet, gelelim muallim mekteplerine. Dedik ya, medreselerde ders verecek muallimler yine bu medreselerin üst sınıflarından yetişiyordu. Yani mesela şehirlerdeki medreselerde ders verebilmek için Fatih Medresesi'ni bitirmiş olmak lazımdı. Fatih Medresesi'nde ders verebilmek için de Süleymaniye Medresesi'ni bitirmiş olmak lazımdı. Süleymaniye Medresesi bir nevi bugünkü yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği medrese, yüksek medreselerdir. Tanzimat'ın ilanından sonra tahsil ve terbiye müesseselerinde de Avrupai tarzda bir takım reformlar yapıldı. Sultan Mecid zamanında Abdullah Efendi'nin riyasetinde bir muhakkak marif meclisi kuruldu. Bu meclis tahsil müesseselerini üçe ayırdı. Sibyan mektepleri, Rüştiye mektepleri, Darülfünun. Bu meclis 1841'de yerini daimi marif meclisine bıraktı. Meclis azasından Kemal Efendi umumi mektepler naziri, mekatip umumiye nazırı oldu. Numune olarak bir Rüştiye açıldı. Bugünkü ortaokula muadil. İleride daha da çoğaltılması düşünülen bu mekteplere devam edecek talebelerin tahsiliyle meşgul olacak muallimleri yetiştirmek için de bir muallim mektebine ihtiyaç hasıl oldu. İşte bu ihtiyacı karşılamak için 1848 senesinde, yani Rüştiye'nin açılışından 2 sene sonra Fatih Camii'nin yanında bir bina yaptırıldı ve burada Darül Muallim'in adıyla ilk muallim mektebi açıldı. Darül Muallim'in muallimler evi demektir. Bu muallim mektebinin açılışı gazetelerde de neşredildi. Darül Muallimini ilk 2 sene muallim evvel, yani baş muallim olarak Yahya Tevfik Efendi idare etti. 1850 senesinde de meşhur tarihçi, hukukçu, devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa bu okulun ilk müdürü oldu. Çok da iyi oldu. Çünkü Ahmet Cevdet Paşa her fende mahir, her işten anlayan çok kabiliyetli bir tanzimat bürokratıydı. Darül Muallim'in öğrencileri sabahları cami derslerine giderlerdi. O zamanlar camilerde namaz vakitlerinden bir saat evvel ve bir saat sonra ulema, alim kimseler, derse am denilen umumi müderrisler umumi dersler verirdi. Bu dersleri halk da dinleyebilirdi. İlimle meşgul olanlar da dinleyebilirdi. İşte Darül Muallim talebe medrese, umumi medreseler yani. Bu talebeler sabahları bu cami derslerini dinliyorlar. Daha sonra okulda verilen dersleri takip ediyorlar. Medreselerden pek farklı değil bu mektep. Arapça tahsili ön planda. Arapçadan Türkçe'ye tercüme çok mühim. Türkçeden Arapça'ya tercüme ve başka derslere ehemmiyetli bir yer verilmişti. Ve bu muallim mektebinde okuyanlar hem dini bilgileri hem fen bilgilerini zamanın gereklerine uygun bir şekilde çok iyi öğreniyorlardı. Şimdi Sibyan mekteplerini bitirenler bir kısmı Rüştiyelere gidiyor. Tahsillerine burada devam ediyorlar. Mektebi bitirdikten sonra doğrudan doğruya sanat veya ticaret hayatına atılanlar. Efendim, Sibyan Mektebi'nde okudukları dersler ancak bir ilk mektep tahsili yerine geçiyordu. Şimdi Sibyan Mektebi'ni bitirenler Rüştiye'ye gidecek veya hiç okumayacak. Hiç okumayana mesele yok. Ama Sibyan Mektebi'ni bitirip de tahsiline devam etmek isteyenler için arada bir mektep olması lazım. Sibyan Mektepleri Efkaf Nezaretine bağlı. Vakıflar Bakanlığı'na bağlı. Marif Nezareti bu okullara muallim yetiştirmeyi tabii ki düşünmüyor. Ancak 1862 senesinden sonra Sibyan Mektepleri İptidai Mektepleri adını alıyor. Bugünkü ilkokul adını alıyor. Burası da reform ediliyor ve Marif Nezaretine bağlanıyor. Marif Nezareti bu mekteplerle alakadar oluyor ve öğrencilerin her zaman istifade edecekleri coğrafya ve matematik gibi derslerin okutulması için İstanbul'daki Sibyan Mekteplerine nizam verilmesi ve muallimlerin vazifeleriyle alakalı bazı nizamatı kaleme alıyor. Sibyan Mekteplerinin muallimlerinden bu dersleri okutmaya ehil olmayanların yerlerine imtihanla ders verebilecek olanlarının seçilmesi zor olacağı için Rüştiyelere öğretmen yetiştirildiği gibi İstanbul ve diğer vilayetlerdeki Sibyan Mektepleri için de Sibyan Mekatibi Darül Muallim adıyla bir mektep açıldı. Yani Sibyan Mekteplerindeki muallimler için ayrı bir okul açıldı. Bu gazetelerde de neşrediliyor. İlk muallim mektebidir bu tarihimizdeki. Sibyan Mekteplerinin bir intizam dairesine alınması ve bununla beraber adı geçen mekteplerin muallimlerini muayyen günlerde meclise getirtip imtihan ederek muvaffak olanlar eskisi gibi vazifelerinde ipka edilecek. İşlerinden yaşları müsait ve tahsile kabiliyeti olanlar yeniden açılacak. Mektebi Sibyan Darül Muallim'ine devam ettirilecek. Yeni usul üzere ders göstermeye kabiliyeti olmayan öğretmenler de okullarında kalmak üzere o mekteplere imtihanla münasip maaşlarla muavinler tayin edilecek. Rüştiye mekteplerinin tahsil müddeti 4 sene, yeni usule göre 5'e çıkarılacak. Çünkü bu dersler verileceği için kafi değil. Rüştiye mekteplerindeki öğrenciler de 3 sınıfa ayrılacak. Zenginlerden senede 400, ikinci derecede servet sahibi olanların çocuklarından 2'şer 100, üçüncü kısımda bulunanlardan 100 kuruş alınacak. fakir çocuklardan para alınmayacak ve bu şekilde hem Rüştiye tahsili hem de Sübyan Mektebi muallimlerinin durumu tanzim edilmiş oluyor. Ayrıca 6 yaşını geçip de hiç özrü olmadan mektebe verilmeyen çocukların velileri tahkik edilecek, ikaz edilecek, efendim ders verme usulü ve tahsil müddeti nizama konulacak, yeniden Rüştiye hazırlama mektepleri ve kız çocukları için de ayrıca Rüştiye ve Sibyan mektepleri açılacak. Kız çocukları ve erkek çocuklar beraber okutulmuyordu. Ve öğretmenlere maaş verilecek ve çocuklardan haftalık ve aylık namıyla para almaları önlenecek. Bu önemli bir reformdu sevgili dinleyiciler. Tanzimattan sonra tahakkuk ettirildi ve devletin sonuna kadar devam edildi. Şimdi Marif Nizamnamesi neşredildikten sonra idadiler açılmaya başlandı. Rüştiyelerden sonra. Darülfünun'dan önce. Bugünkü lise muadilidir. Buraya da muallim lazım. Onun için Darül Muallim'de bir şube açılması düşünüldü. Ve 1874 tarihinde bu tahakkuk ettirildi. Böylece lise seviyesindeki bu idadilere muallim yetiştirmek için Darül Muallim'de bir şube açılması düşünüldü. Ancak bu İdadiler açıldıktan sonra tahakkuk ettirilebildi 1877'de. Bu tarihten sonra Darül Muallimi Aliye adıyla Sibyan, Rüştiye ve İdadiye kısımlarını ihtiva eden İstanbul Muallim Mektebi kuruldu. Ancak bu 3 sene devam etti. 1880 senesinde İdadi kısmı ilave edildi. İptidai kısmına da rağbet eden olmamıştı. Çünkü o zamanlar İptidai Mektebi muallimleri maaşlarını devletten alamadıkları gibi terfi de edemiyorlardı. Onun için bir rağbet yoktu bu mektep muallimliklerine. İdadiye kısmı, yani lise öğretmenliği kısmı sonra, 10 yıl sonra 1890'da Sultanahmet zamanında ikinci defa açıldı. Bu tarihten sonra da artık Darül Muallimin, yani öğretmen muallim mektebi, iptidaiye, rüştiye ve aliye kısımları ikişer sene olmak üzere 6 seneye çıkarıldı. Yani 2 sene okuyan iptidai mektep muallimi, 2 sene okuyan rüştiye muallimi, 2 sene de okuyan lise idadi muallimi olabilecekti. Yani Darül Muallimi'nin tahsil senesi 6 yıldı. Senesinde kız rüştiyeleri açılınca kız ortaokulları, bu okullarda hanım muallimlere, muallimelere vazife verilmesi istendi. Fakat bulunamadığı için buraya yaşlı erkek öğretmenler tayin edildi. Talebelerin sayısı arttıkça hanım muallimeleri yetiştirecek bir okula ihtiyaç hissedildi. 1869 tarihli nizamnameden sonra da tahakkuk ettirildi. 1870'te Marif Nazırı Saffet Paşa zamanında ilk Darül Muallimat, yani Kız Darül Muallim Mektebi açıldı. Nerede? Ayasofya civarında Yerebatan'da ahşap bir konak kiralandı ve tahsile başlandı. Tedrisata başlandı. O zamanlar bu kadar devlet binası yoktu. Devlet daireleri kiraladıkları yerlerde faaliyet gösterirlerdi. Nizamnameye göre Darül Muallimin gibi bu da yüksek okullar arasında sayılıyordu. Sibyan ve Rüştü olmak üzere iki şubeye ayrılmıştı. Çünkü kız liseleri yoktu. Her şubede bir Müslim, diğeri gayrimüslim okullara muallime yetiştirmek için ikişer kısma ayrılmıştı. Yani Müslüman kızlarla Müslüman olmayan kızlara ders verecek muallimeler ayrı ayrı yetiştiriliyordu. Sibyan şubesinde tahsil müddeti 2 idi. Rüştiye'ninkinde 3 seneydi. Demek ki kız muallim mektebi 5 seneydi. Erkek darül muallimi 6 sene. Burada lise şubesi yok, Rüştiye şubesi var sadece. Mektebin müdürleri 1880'e gelinceye kadar hep erkekti. Ancak bu tarihte bir hanım müdür, Fatma Zehra Hanım, bu Darül Muallimat'ın kız muallim mektebinin müdiresi oldu. 1895 senesinde mektebin başında Mehmet Hulusi Efendi vardı. Mektep için büyük bir bina temin etti. Aynı zamanda bir talimatname ile müfredat programı yaptı. İdarenin ve tedrisatın bir intizama girmesini temin etti. Müzik.
aşkın yolunda nihan sevdim yine bir necivan aşkın yolunda nihan hüsn ile çeşmi siyah aşık keman dil müpteladır el ol mehli kayı serkeşe düştü gönül bir mehbeşe ol mehli kayı serkeşe yandı çeşmi siyah aşık keman dil müpteladır el aman.
Sevgili dinleyiciler, 1908'de ilan edilen meşrutiyetten sonra her şeyde olduğu gibi Darül Muallimin'de yani muallim mektebinde de mühim değişiklikler yapıldı. Marif Nezareti bir nizamname ilan etti. İstanbul Darül Muallimini yani İstanbul Muallim Mektebi İptidai, Mahreç ve Ali olmak üzere 3 kısma ayrıldı. Buna göre Rüştiye sınıfının yerini Mahreç sınıfı alıyordu ortaokullara öğretmen yetiştiren. Ali kısmından ayrılan İptidai kısmı ise Fatih'teki Sait Paşa konağına nakledildi. Üç sınıflı yeni iptidai Darül Muallimin'in müdürlüğüne 1908'de Sadreddin Efendi, 1909'da da meşhur Saati Bey getirildi. Darül Muallimin inkişafında büyük hizmetleri var bu Saati Bey'in. Okula ne gibi yenilikler getirdi? Darül Muallimin'e müzik ve beden eğitimi derslerini soktu. Selim Sırrı Bey, Selim Sırrı Tarcan beden eğitimi muallimi olarak, idman o zamanki adıyla idman muallimi olarak efendim mektebe aldı. Okuma lisanını çocukların daha iyi anlayacağı bir şekle sokarak çocuk edebiyatı meydana getirdi. Ve şiirlerin Türkçe'ye çevirme işini de Türkçe ve Edebiyat Muallimi Ali Ulvi Bey, Ali Ulvi Elöve'ye verdi. Ayrıca hece vezniyle ve sade bir dille çocuk şiirleri de yazan Ali Ulvi Bey bu şiirlerini çocuklarımıza Neşideler adı altında bir kitapta topladı. Meşhur Dağ Başını Duman Almış marşının sözleri de ona aittir. Bestesi bir İsveç marşıdır. Selim Sırrı Bey İsveç'e gittiğinde öğrenmiş. Saati Bey buna söz yazdı. Yine Saati Bey talebeyi yakından alakadar eden mevzularda konferanslar verdirdi. Muallim mektebinde ve diğer mekteplerde projeksiyonla ders verme usulünü koydurdu. Mubassırlık vardı eskiden. Yani mekteplerde çocukların vaziyetiyle alakadar olan ve intizamı sağlayan kimseye mubassır denirdi. Lüzumsuz gördü bu mesleği ve Darül Muallim Mubassırlığı için bütçeye konan parayı mektebe lüzumlu ders aletleri almak için sarf etti. Yine Saati Bey Muallim Mektebi'nde ilk defa bir numune mektebi açtı ve muallim namzetlerinin her ders usulüne göre çocuklara göstererek alışkanlık kazanmalarını ve bu suretle ileride daha başarılı olmalarını temin etti. Yani bir nevi staj. Muallim Mektebi talebelerinin tahsil hayatını intizama koymak için mektebi yatılı hale, leyli hale getirdi. İptidai sınıflarına bir üçüncü sınıf koydu ve meslek tatbikat sınıfı ilave ettirdi. Bunlardan başka muallimlerin bilgilerini geliştirmek için münakaşalı konferanslar dinlemelerini temin etti. Talebelerin tarihi yerleri, fabrikaları ziyaret etmelerini, efendim kır gezilerine çıkmaları hep Saltı Bey zamanında başlatıldı. Muallim Mektebi kütüphanesini ve müzesinde yine kuran odur. Saltı Bey 1911 senesine kadar muallimlik yaptı. İşte bir gayretli adamın yaptığı işler bir okula bambaşka çehre veriyor. Ondan sonra yerine Ali Reşat Bey muallim oldu. Sonra Ebu'l-Müsin Kemal Bey oldu. Sonra Selim Sırrı Tarcan oldu. Daha evvel tatbikat müdürü olan İhsan Bey, İhsan Sungu. Sonra da İbrahim Alaaddin Bey, İbrahim Alaaddin Görsel. Muallim Mektebi'ne büyük hizmetleri dokundu. Şimdi elimde bir sarı eski bir fotoğraf var sevgili dinleyiciler. Sararmış, eskimiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Daril Muallim Talim Heyeti toplu halde resim çektirmişler. Evet, mesela arkada ayakta duran bir 7 kişi var. Önde de oturan 7 kişi var. Arkadakiler soldan itibaren meşhur Musa Süreyya Bey, musiki şinas. Bu Musa Süreyya Bey Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğullarından ve aynı zamanda Vatan Marşı'nın meşhur, biz çocukken çok "Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz" diye başlayan Vatan Marşı'nın bestekarıdır. Ayrıca Musa Süreyya Bey'in Türk sanat müziğine dair eserleri de vardır. Musa Süreyya Bey'in yanında efendim Esat Bey var, mektep muallimlerinden. Yanında sakalıyla, fesiyle farklı bir manzara arz eden Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey. Sonradan Altın Bezer soyadını aldı. Hattat ve tesipçiliğiyle meşhurdur. Onun yanında İbrahim Lütfi Paşa var. Bu da meşhur bir jeolojiciydi sevgili dinleyiciler. Yanında şöyle cüsseli, efendim yukarı doğru kalkık, sivri uçlu, bilhemkari bıyığıyla Şevket Dağ, ressam Şevket Dağ. Onun yanında ufak tefek, gözlüklü, fesi kulaklarına kadar inmiş birisi var. Efendim tatbikat muallimi Rebi Bey. Oturanlara gelince, oturanlar soldan itibaren Muallim Cevdet Bey meşhur, arşivciliğiyle de meşhur. Adı Muallim Cevdet Bey'dir ama devlet arşivlerinde bunun namıyla tasnif edilmiş çok vesika vardır. Muallim Cevdet Bey aynı zamanda arşivciliğimizin neredeyse babasıdır. Onun yanında Fazıl Ahmet Bey var. Diyarbakırlı Fazıl Ahmet Aykaç. Şair, meşhur Süleyman Nazif'in de kardeşi. Onun yanında İhsan Şerif Bey var. İhsan Şerif Onaran. Onun yanında da işte şimdiye kadar meziyetlerini anlattığımız Saati Bey var. Darül Muallim Müdürü Saati Bey. Saati parlak demektir. Saati parlak manasına geliyor Arapça. Daha sonra bu Saati Bey Irak'a gitti. Cumhuriyet'in ilanından sonra Irak'ta kaldı. Irak'ta Marif Nazırı oldu. Yani Iraklılar da onun kıymetini takdir ettiler. Onun yanında hemen herkesin ismini bildiği Selim Sırrı Bey, Selim Sırrı Tarcan. Efendim bir stada ismi verilen Selim Sırrı Tarcan. Yanında İhsan Sungu. Sonradan Cumhuriyet devrinde de yıldızı parlayacak olan İhsan Sungu. Onun yanında İbrahim Alaaddin Bey. İbrahim Alaaddin Görsa Meşhur Adamlar diye bir kitap 1930'lu yıllarda neşretmiştir. Hakikaten faydalı bir kitaptır. İbrahim Alaaddin Görsa'nın başka eserleri de vardır. Şiirleri de vardır. Çocuklar için yazılmış kitapları da vardır. Hepsi bu sararmış fotoğrafta Darül Muallimi'nin bahçesinde bir ağaç altında resim çektirmişler. 100 senelik bir fotoğraf. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dememek elde değil. Neredeydi bu mektep? Evet, binası nerede? Kuruluşundan itibaren çeşitli binalarda tedrisata devam etti İstanbul Muallim Mektebi, Darül Muallim. 1914 senesinde Fransızların Saint Joseph Lisesi'ne nakledildi. Daha sonra Kadıköy'deki 1. Ortaokul binasına nakledildi. Sonra Cağaloğlu'ndaki eski binasına döndü. 1923 senesinde orta mektepler kuruldu Rüştiyelerin yerine. Oraya muallim yetiştirmek için muallim mekteplerine birer orta kısım katıldı. Bir sene sonra yani 1924'te lave edildi. Yine bu tarihte ilk kısım 5 seneye çıkarıldı. İstanbul Erkek Muallim Mektebi adını aldı Darül Muallim'in. Erkek Muallim Mektebi daha sonra da çeşitli binalara nakledildi. Ve bu nakiller sırasında tabii ki kütüphanesi, müzesi, laboratuvarı harap oldu. Darül Muallimat ise, yani Kız Muallim Mektebi ise 1910 senesinde Fatih'te Çarşamba semtinde, Sait Paşa konağındaki yatılı kız sanayi mektebinde, Leyli Darül Muallimat'ın ilk sınıfı, yani yatılı kız muallim mektebinin ilk sınıfı açılmıştı. 1912'de mektep iki sınıf olarak Çapa'daki Derviş Paşa konağına taşındı. 1918'de de yine Çapa'daki muallim mektebi için yapılmış binaya nakledildi. Bu bina hala duruyor. 1913 yılında İsmail Mahir Efendi okul müdürüyken bir tatbikat sınıfı açtı ve mektepte ilk defa pedagojik faaliyetler başladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk yıllarda mektep müdürlüğüne Darül Fünun müderrislerinden Mehmet Emin Bey tayin edildi. Onun zamanında mektep modern bir duruma getirildi. Pencerelerdeki kafesler kaldırıldı. Kız mektebinden bahsediyorum. Kız mektebinin pencerinde kafesler vardı. Orta Darül Muallimat Teşkilatı lağvedildi. Öğrencileri Yüksek Muallim Mektebi'ne nakledildi. İlk kısmı ise İstanbul Kız Muallim Mektebi adını aldı. Daha sonra kız ve erkek muallim mektepleri birleştirildi. İlk mekteplere muallim yetiştiren kısmına ilk muallim mektebi ve liselere muallim yetiştiren kısma da Yüksek Muallim Mektebi, daha sonra da Yüksek Öğretmen Okulu dendi. Ve bugün Çapa'daki eski Darül Muallimat binası ve eski diğer vilayetlerdeki muallim liselerinde bu muallim mektebi tedrisatına devam etti. Sevgili dinleyiciler, bazı insanlar vardır, memleketinden kilometrelerce uzaklarda, bir başka iklimde, bir başka alemde adından söz edilir. Adına kitaplar yazılır, caddelere, sokaklara, binalara adı verilir. Yapmış ve bırakmış olduğu eserlerde o memleketin insanlarına, folklorüne, tarihine olan sevgisini dile getirip yazmış, resimlemiş, hizmet ve fedakarlıklarda bulunmuştur. Biz böyle insanlara yabancı kahramanlar deriz. Türkiye'de de böyleleri var. Kiminin caddelere, kiminin evlere, kiminin de kahvelere adı verilmiş. İşte bu Türk dostu olarak bilinen yabancı kahramanlardan birisi, ortaokul ve lise çağlarında edebiyat kitaplarında adını öğrendiğimiz Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti. İstanbullular onu muhakkak bilirler. İster istemez onun adını zihninde tutarlar. Çünkü Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru inildiğinde divan yolunda sağ taraftaki caddenin adı Pierre Loti Caddesi. Hatta bu caddenin başında bir de Pierre Loti Muhallebi Evi var. Bir de Eyüp'te Kaşgari Dergahı'nın yukarısında gümüş suyunda Pierre Loti kahvesi var. Pierre Loti'nin sık sık gidip İstanbul'u temaşa ettiği yerde şimdi bir kahve var. Yani Pierre Loti ismi bir caddede, bir binada ve bir kahvehanede hala yaşamaktadır. Evet, Türk milletinin kara günlerinde Trablus ve Balkan harpleri esnasında Türklere olan yakınlığını göstermiş, ananevi Türk-Fransız dostluğunu perçinlemiş bu büyük Türk dostu. Adı daha çok bugün işte gümüş suyundaki uzun selvi ağaçlar arasındaki asırlık Pierre Loti kahvesinde yaşıyor, oradan hatırlanıyor. Kim Pierre Loti? Pierre Loti 1850 senesinde Batı Fransa'da, Fransa'nın batısında Charen bölgesi deniyor oraya. Atlantik okyanusuna inen kıyı kasabalarından birinde, Rochefort'ta. Yine bugün kendi adıyla anılan sokakta, Pierre Loti sokağında 141 numaralı evde dünyaya geliyor. Pierre Loti onun gerçek adı değil. Gerçek adı Julien Vio. Pierre Loti takma adı. Romanlarını yazdığı zaman kullanıyor. Yazarların böyle garip huyları var. Ama ne var ki kendi memleketi Fransa'da bile Julien Vio adı unutulmuştur. Onu herkes Pierre Loti diye bilir. Pierre Loti Bahriye Mektebi'ni, denizcilik okulunu bitiriyor. 1869 senesinde Jean Bar adlı gemiyle ilk büyük seyahatine çıkıyor. 35 yıllık denizcilik hayatında da 28 değişik gemide görev alıp deniz aşırı ülkelerde, uzak doğuda gezip dolaşmadığı yer bırakmıyor. Çok uzaklarda, deniz aşırı memleketlerde gördüklerini yazıyor, resimliyor. Denizcilik mesleği onu ister istemez bir yandan da yazarlığa itiyor. 1879 senesinde ilk defa Aziyade'yi neşrediyor. Bu romanda kendi hayatında büyük ve unutulmaz bir hatırayı dile getiriyor. Çok sevdiği İstanbul'da aşık olduğu bir Çerkez kızını, ama kavuşamamış tabii. Kızın adı Aziyade, onu bu romanıyla taklit ediyor. Romanları 1918 senesine kadar neşrediyor. Eserlerinin birçoğu değişik dillere çevriliyor. Bazıları tiyatroya, hatta sinema ve televizyona da aktarılıyor. 1922 senesinin sonlarında felç geliyor Pierre Loti'ye. Ne kalem tutabiliyor ne okuyabiliyor. Nihayet 1923 senesinde Hendaye'da, ikinci evi orada vefat ediyor. Naaşı Rochefort'taki evine getiriliyor. Doğup büyüdüğü bu evde çok sevdiği yatağına son kez yatırılıyor. Ve ertesi gün büyük bir merasimde Saint-Pierre d'Oléron adasındaki dedelerinin evinin bahçesinde sarmaşıkların ve defne ağaçlarının çevrelediği bir köşeye defnediliyor. Bugün Fransa'ya gidilecek olursa, batıda Charen bölgesine de yol düşerse, Pierre Loti'nin Rochefort'taki evini ziyaret etmek gerçekten insan için mühim. Unutmamak gereken bir şey. Bugün tamamen müze haline getirilmiş olan bu ev, hemen hemen her şey yazarın öldüğünde bıraktığı gibi bu evde duruyor. Ziyaretçi bu evde, bu Rochefort'taki Pierre Loti evinde doğumundan ölümüne kadar Pierre Loti'yi görüp onu yaşıyor. Tabii bunun emsalleri dünyanın her yerinde var. Bazı büyük adamların evleri müze haline getiriliyor. Fakat Pierre Loti'nin evinin kendine has hususiyetleri var. Eğer ziyaretçi bir Türkse, evin her tarafı Türkiye'den getirilmiş eşyalarla, hatıralarla dolu. Malum yazar denizlere, Türkiye'ye, Türklere ve Çerkez kızı Aziyade'ye aşıktı. Platonik bir aşktı bu. Ama bütün aşkların ötesinde Rochefort'taki evin yeri başkaydı onun için tabii. Girişte, evin girişinde zamanın, hatta zamandan önce yazarın adımların eskittiği iki basamak. Ondan sonra Rochefort'taki evlere has çift kapılı bir giriş. Burada çünkü daha ziyade Bretonyalılar yaşar sevgili dinleyiciler. Bunlar Fransız denemez. Fransızcanın bir başka aksanını konuşurlar. Ayrı bir ırktır Bretonlar. De Gaulle de bunlardandı. Pierre Loti de bunlardan. Biraz değişik insanlardır. Yani Fransız tam manasıyla Fransız değildir. Türkiye'ye olan belki muhabbetleri de biraz oradan kaynaklanıyor. Daha bir Akdenizli millet bunlar. Neyse, bu ikinci kapıdan doğruca kırmızı bir salona giriliyor. Çok zaman geçmiş ama her şey yerli yerinde. Duvarlarda Pierre Loti'nin ablası tarafından yapılmış portre tablolar var. Aile efradına ait. 1860'lı yılların modasına göre. Kapının iki yanında da Pierre Loti'nin iki portresi var. Birisinde Pierre Loti denizci üniformasıyla, ki çok meşhur bu. Ötekinde ise yine çok sevdiği Türk kıyafetleri. Bu da çok meşhur. Türkiye'deki kitaplarda, dergilerde hep bu resmiyle Pierre Loti'yi görüyoruz. Kırmızı salondan mavi salona geçilir. 18. asır modasına uygun mobilyalarla döşenmiş burası. Yine bu salonun en kıymetli eşyaları Türkiye'den getirme. Pencereler üzerinde yerlere kadar beyaz, ipek, mavi perdeler var. Bu da tabi Osmanlı Türkiye'sini dile getiriyor. En değerlisi yerde boylu boyunca uzanan küçük Türk kızları tarafından dokunup da ona hediye olarak gönderilmiş ipek halı. Bu muhteşem halının tabi maddi kıymeti bir yana, manevi değeri de çok büyük. Mavi salondan sonra her şey bir anda değişiyor. Öteki salona geçmek için perdeyi araladığınız zaman her şey başkalaşıp yabancılaşıyor. Açılan perdeyle büyük Rönesans salonuna giriliyor. Duvarlarda 17. asra ait 5 nadide goblen halısı var. Rönesans stili büyük şömine, nadide eşyalar, kıymetli eşyalar, kalabalık, vazolar, tablolar, gümüş takımlar, oyma işler bu salonu dolduruyor. Rönesans salonunda Walter Scott dekoruyla veya Walter Scott İngilizce telaffuzuyla bezenmiş alçak bir kapıyı geçince gotik salona geçiliyor. Gotik salondan da dik ve yüksek bir merdivenle çıkılıyor. Loş ışıkla aydınlatılmış bir merdiven bu. Sonunda sedir ağacından yapılmış bir kapı var. Bu kapı esrarengiz bir yere açılıyor. Tamamen değişik bir yer. Ne mavi salona benziyor, ne Rönesans salonuna benziyor, ne ötekilere benziyor. Evet, Türk salonu burası. Burada cami de var, efendim, Türk hanlarının kemerli sütunları da var. Hatta türbe lahitleri bile var burada. Kendisi zaman zaman gelip burada otururdu. Bu Türk salonunda ki cami motifli dekorun önemli bir yanı, İstanbul'dayken aşık olduğu ve adına roman yazdığı Güzel Aziyade'nin Eyüp sırtlarındaki ebedi istirahatgahından getirtilen bir mezar taşı var. Daha önce dedik ya, platonik bir aşktı bu. Uzaktan sevdi, kavuşamadı. Aziyade öldü, Pierre Loti bunu romanlaştırdı. Mezar taşını da lahdini lahit olarak yaptırmış. Onun hatırasına bu mavi Türk salonuna koymuş. İşte Türk salonun da bulunan caminin hemen yanında da ufak bir salon var. Buranın adı da Türk salon. Yazar burasını Aziyade'yi tanıdığı İstanbul şehrindeki hatıralarını yaşatmak için süslemiş. İstanbul'da kaldığı evlere benzetmek istemiş. Duvarda yazarın kendisi tarafından yapılmış hayatının en unutulmaz, en büyük aşkı Aziyade'nin güzel bir portresi var. Kıymetli kadife kumaşlarla kaplı duvarlarda Türk yapısı silahlar asılı. Devrin en güzel numuneleri bu silahlar. Kıymetli taşlar, inciler, altın ve gümüş kaplamalarla süslenmiş. Başka ne var bu Türk salonunda? Yazarın çok sevdiği nargileleri salonun köşesindeki büyük divanın önünde. Yerlere bastığınızda yumuşak Türk halıların üzerinde sanki kendinizi İstanbul'da ufak bir caminin veya tipik bir Türk evinin içinde zannediyorsunuz. Tavandaki pencerelerin birinden yandaki ufak caminin minaresi görünüyor. Her şey tamam ama bir tek eksiği var. O da bu minarenin müezzinsiz oluşu. Evet, caminin bulunduğu odadan Türk salonundan çıkılıyor. Loti'nin yatak odası ve öteki salonları, odaları tek tek gezip evden dışarı çıkıyorsunuz. Gelen ziyaretçi evden ayrılırken ister istemez şöyle bir dönüp bakıyor son kez. Müzeden ziyade bir ev burası. Öyle bir ev ki sahibinin dönmediği fakat adeta ruhunun içinde dolaştığı İstanbul'un, Aziyade'nin, Eyüp sırtlarındaki düşlerin, hayallerin yaşandığı bir ev. Eğer bir gün yolunuz Fransa'ya düşer de batı taraflarına giderseniz Rochefort'a uğramayı ihmal etmeyin. Görmeniz gereken bizden çok şey var orada. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.